Ayrım 18.
Birey korkudan kaçmak için uyum sağlayacaktır. Suçluluk duygularıyla korku egemenlik araçları olarak ortaya çıkacaktır. Bunlar sayesinde egemenlerin çıkarları sürtüşmelere meydan vermeden ve demokratik olarak yani açık faşizme başvurmadan gerçekleşir. Dürtülerin bastırılmasıyla üretilen korku ve güvensizlik herhangi bir biçimde dengelenmek zorundadır. Dengeleme için esas olarak iki yol vardır. Mesleki beceri ve tüketim. Bununla kapitalist endüstri dürtülerin bastırılmasından doğrudan yararlanmaktadır. Çünkü kendisi sosyalist endüstrinin aksine çok hızlı artması gereken bir tüketime muhtaçtır. Dürtülerin baskı altına alınması ezilen bireyde bir saldırganlık potansiyeli yaratır. Bu potansiyel sistemin iç ve dış düşmanlarına karşı kanalize edilerek kapitalizmin çıkarları için doğrudan kullanılabilir. Dürtülerin bastırılması sistemin parçasıdır. Bir baskı sistemi olması sıfatıyla kapitalizm dürtüleri bastırma ve korkuyu sürdürme ya da onlardan vazgeçme gibi bir seçeneğe sahip değildir. Ama böyle bir seçenekle karşılaşsa bile bunlardan vazgeçmeyeceği açıktır. Çünkü dürtülerin bastırılması da korku da kendisine nihai hizmetler sunmaktadır. F. Egemenliği güvence altına almada bir araç olarak psişik baskı. Kapitalizm zor durumdadır. Bir yandan dışa karşı özgür ve demokratik bir toplum biçimi olarak görünmek zorundadır. Bunun komünizme karşı sürdürdüğü ideolojik mücadelede büyük önemi vardır. Öte yandan kendi sömürü ve egemenlik ilişkilerini ayakta tutmak ve insanları buna baş kaldıramayacak halde topyekün boyunduruk altında tutmak zorundadır. Peki bu çelişkili durumun üstesinden gelebilmek için kapitalizmin ihtiyaç duyduğu insan ne gibi özellikleri taşımalıdır? Erik Fromm bu soruya aşağıdaki cevabı veriyor. Büyük gruplar halinde sürtüşmeden bir arada çalışabilen, her zaman daha çok tüketim yapma isteğinde olan, standartlaşmış, kolaylıkla etkilenebilir ve önceden kestirilebilen zevklere sahip insanlara ihtiyaç duymaktadır. Yine kapitalizmin boyun eğmediği hiçbir vicdani buyruk ve ilke karşısında yükümlü olmadığını düşünen ama buna rağmen emir almaya, beklenileni yapmaya, kendini sorun çıkarmadan toplum makinesine sokmaya hazır insanlara ihtiyacı vardır. Sonra Fromm bir soruyla devam ediyor. Zora başvurmadan bir insan nasıl yönetilebilir? Başbuğ olmadan nasıl güdülebilir ve ortada hiçbir hedef yokken nasıl şekillendirilebilir? Ve bütün bunları yaparken de onun sürekli hareket halinde bulunması, işlevsel olması ve ilerlemesinden başka bir amaç olmayacaktır. Bu soruyu cevaplandırabiliriz. İnsan öyle yönlendirilir ki manipülasyonu fark etmez. Aslında kendisinin egemenlik altında tutulmasına yarayan şeyleri cinsellik, tüketim, turizm. Özgürlük diye anlayıp aldanarak, sözde mutluluğu ararken yedek tatminlerin birinden diğerine koşarak, kendisini uyuma sürükleyecek bir korkuya ve bu uyumu beceriklilik diye ilan eden bir ideolojiye sahip olarak, kendi ihtiyaçlarıyla sermayenin ihtiyaçlarını ayırt edemeyecek kadar düşünme ve yeteneğini kötürümleştirerek, özel hayatındaki köleliğin ve yabancılaşmanın bireysellik ve özellik olduğuna inanarak, bu insan artık öyle açıkça ezilen, ilişki kuramayan ve çekingen bir birey değil, aksine açık görüşlü, ilerlemeye inanmış genç bir bireycidir. Modanın bilincinde olan bir tweet okurudur. Özgürlüğü modern reklamların, modern mutluluk ve boş zamanları değerlendirme endüstrisinin egemenliği altında, dar görüşlü ahlaka ve bütün geri kafalılıklara pabuç bırakmamasındadır. Özelliği de büyük ve engin dünyanın özel havası ile yeni zamanın ritminin kendisinden istediklerini gönüllü olarak yapmasından ibarettir. Birey oluşu saç tuvaletinde, makyajında, giydiklerinde ve arabasında bulunmaktadır. Bu endüstrinin kendisine kitle manipülasyonu aracılığıyla sunduğu ve onun da kabul ettiği bir bireyliktir. Çünkü gerçek olanını çoktan kaybetmiştir. Bu insan kendisine topyekün yabancılaşmış biridir. Başkalarının gözünde değer olmak için kitle manipülasyonunun verdiği sözlerle karşılaştırma yapıp da kendi yeteneksizliğini ve derin mutsuzluğunu fark etmemesi için mesleki ve cinsel başarıya ihtiyaç duymaktadır. İnsan mutluluğunu sistemin uzattığı ellerden minnetle alacak kadar böylesine topyekün yönlendirilmişse o zaman sistemde dış baskıdan vazgeçebilir. Maddi ve fiziksel baskı yumuşayabilir çünkü psişik baskı mükemmeldir. Peki modern kitlesel manipülasyonda hala ezilmekten söz etmemizi haklı kılan nedir? Modern insan dizginlerini kaptırmıştır ve yabancı güçlerce yönlendirilmektedir bu kesin. Ama ne derece baskı altındadır ve ezilmektedir? Cevap: ancak baskı altındaki insan kendisini böylesine manipüle ettirir. Daha önce reklamlar örneğinde göstermiştik. Ancak gerçek cinsel tatminden vazgeçmek zorunda kalan kimse seksüel çığırtkanlıklara aldanır. Bu anlamda devam edebiliriz. Ancak kendine güveni olmayan kimse bunu otomobil ya da makyajla satın alacaktır. İnsanları sürekli ilişki aramaya ve yüzeysel beraberlikler kurmaya ancak nevrotik bağlanma yeteneksizliği sürükler. Ancak gizli aşağılık kompleksleri nedeniyle insanlar cinsel ve mesleki başarı peşinde koşarlar. Ancak başkalarının bakışlarından korkanlar, çevrelerini yaşama zevki ve kendine güven veren aromalarla sararlar. Temel ve en önemli psişik baskı dün olduğu gibi bugün de yine ana baba evinde, okulda ve meslekte cereyan eder. Manipülasyonda ancak bu baskıya dayanarak etkisini gösterir. Bu baskı şüphesiz eskisi gibi öyle katı ve eksiksiz değildir artık. Olamaz da. Çünkü belirttiğimiz gibi kitlesel yönlendirilişin başarı kazanması için moralin göz göz olması, yasakların yumuşaması ve şimdiye kadar ayıp sayılan dürtülerin kısmen meşruiyet kazanması gerekmektedir. Sisteme hoş gelen bu tür gevşemelere bizde pedagojik reform ya da ilerici eğitim denir. Oysa bunlar nesnel olarak bireyin kendisini kapitalist sisteme tamamen teslim etmesi için yapılmış harika birer davettir. Bazı insanlar bunun gerçek bir özgürleşme olduğuna inanabilir. Ne var ki bu umut, planlanmış bu kurtuluşun baştan itibaren esas olarak özel yaşama alanı ve boş zamanlarını değerlendirmeyle sınırlı kalmasıyla boşa çıkacaktır. Görev ve sevincin, çalışma ve zevkin ayrılığı sürecektir. Meslek sistemimiz kamu hayatının erotikleşmesine ve psişik kurtuluşa izin vermez. Boyun eğmeye, başkalarının gözünde sınav kazanmaya ve rekabet kavgasında başarılı olmaya yönelik içselleştirilmiş zorlama bedeni olarak da dile gelebilecek. Gerçek sempati ve dayanışmayla eskiden olduğu gibi yine bağdaşmayacaktır. Sistem tarafından istenilen liberalleşme kısa zamanda yine sistemin sınırlarına çarpacaktır. Bu sınırlar işçilerde en dar biçimde çizilmiştir. Onların çoğu boş zamanlarında manipüle edilen mutluluğa bile katılamamaktadır. Vardiya ve akort çalışmaları onların elinden bunun için gerekli ruhsal ve fiziksel imkanları alır. Meslekle, evle ilgili sorunlar ve diğer maddi kaygılar çalışma dışında da onların hayatlarını belirlemektedir. Mutluluk endüstrisinin çağrılarından ve dergilerinden durumlarını nasıl düzeltebileceklerini değil de ellerinde olmayanları öğrenirler. Bireyin modern kurtuluşu çırakların işçi olarak yetiştirildiği yerlere, yani meslek okullarına ve çırak kadrolarına girmez. Eğitim düzenleri yönetmeliklerden ve yasaklardan oluşan kışlaya uygun bir katalogdur. Bu eğitimin hedefi de insanların sermayenin emirlerine en küçük bir karşılık göstermeden boyun eğmeleridir. Psişik ve cinsel bu aldatıcı kurtuluş esas olarak orta tabakaya özgü bir görüngüdür. Eleştirici düşünmeyi ve ihtiyaçlarının tarihi bakımdan çoktan mümkün olan biçimde yerine getirilmesi hakkını kavramayı öğrenmiş hangi işçi günde 8 ya da daha çok saatinin tek düze bir iş için uçup gitmesini niçin ve kimin için diye sormadan kabul edebilir? Fabrikadaki hayat tuvalete gitmeye varıncaya kadar yönetmeliklerle düzenlenmektedir ve büyük ve güzel manipülasyonların aldatıcılığıyla tehlikeye sokulamaz. Kapitalizm yüzeysel özgürlüklerine ancak bunlar kendi işine yaradığı ya da en azından bunların hakkından gelebileceği zaman izin vermektedir. Gerçi onun koca gövdesi orta tabakaların isyankarlıklarındaki yönlendirilebilir taşkınlıkları, tabii bunlar yönlendirilebildiği sürece yutmayı sever. Ama çıraklarla işçiler cinsel özgürlük ve eleştirici düşünme gibi sorunları uygulamaya başlayınca kapitalizmin midesi bulanır. İşin bu kadar ileri gitmemesi için çalışır. 3. Korku ve ait olunan sınıf. Şimdiye kadar psikolojik sınıf farklılıklarının üzerinde hiç durmadık. Açıklamalarımızı somutlaştırmak için verdiğimiz örnekleri çeşitli meslekler ve toplum kesimlerinden seçtik. Yalnız yukarıdaki 10 bini istisna olarak dışarıda bıraktık. Çünkü aşırı azınlık pozisyonları nedeniyle onlar hakkındaki özel açıklamaları değersiz bulmuştuk. Kapitalist toplumun insanlığın infantil korkusu hakkında şimdiye kadarki açıklamalar bütün toplum kesimleri için geçerli midir? Yoksa ait olunan sınıf ve tabakaya özgü önemli farklılıklar var mıdır? Genç işçinin korkusu öğrencinin duyduğu korkuyla aynı mıdır temelde? Hemen şunu söyleyeyim ki bu sorunun kesin cevabını henüz ben de bilmiyorum. Ama bana şu noktalar kesin görünüyor. Birincisi, şimdiye kadar açıklanan psikolojik noktalar kapitalist toplumumuzun belli faktörlerinden yola çıkılarak açıklandı. Bu faktörler az ya da çok bütün tabakalarda etkilidir. Yani onlara dayalı ruhsal yapı eğitim olarak çekirdekte aynıdır. Sadece ruhsal belirtiler bir takım farklı derinlikteki izlerle ortaya çıkar. İkincisi, psişik sefaletin orta kesimin bir lüks olduğu yolundaki polemik iddia şu kadarıyla haklıdır. İşçiler bunun dışında bir de tamamen başka maddi sorunları taşımaktadırlar omuzlarında. Bu sorunlar işçinin bilincinde, örneğin bir öğrencinin bilincindeki nevrotik konuşma tutukluğundan çok daha fazla ön planda bulunmaktadır. Toplumumuzdaki sömürü ve egemenlik ilişkilerini işçiler orta tabakadakiler gibi öyle sayısız kez süzülmüş, kutsallaştırılmış ve ruhsallaştırılmış biçimde yaşamazlar. Aksine bunları hem evde hem de fabrikada doğrudan ve maddi olarak tadarlar. İşçiye yönelik tehditler bu ölçüde yalnızca öznel olarak algılanan ve reel olmayan tuzaklar değildir. Bunlar birinci planda nesnel ve son derece realdir. Ücret kesintileri ve işten çıkarmalar onun varoluşunu gerçekten tehlikeye sokar. Yani irrasyonel nevrotik korkunun yerine büyük ölçüde reel korku geçer ya da en azından nevrotik korkunun üstüne çöker. Ayrıca genel olarak başka olan eğitim üslubu nedeniyle nevrotik korku işçinin hayatında orta tabakadan insanlarda olduğu kadar güçlü gelişemez. Ortalama olarak orta tabakadakinden biraz daha çok bedeni cezalandırma ve biraz daha az psikolojik cezalandırmayla çalışan işçi eğitimi, işçi çocuğunda daha az güçlü ve sert bir vicdan oluşmasına yol açacaktır. Muhtemelen daha küçük bir vicdan ve otorite korkusu oluşacaktır. Bu tahminler bazı empirik araştırmalarla imalı olarak onaylanmıştır. Ancak bu konuda bildiğim kadarıyla açık olgular ve kesin sonuçlar henüz yok. Burada ortaya çıkan bir soru da şu: bugün doğrudan üretimin içinde bulunan işçiyi açıkça orta kesimlerden, orta tabakadan, küçük burjuvaziden ya da Mao'nun dediği gibi ara sınıftan ayırmaya kalkmak tamamen maksada uygun mudur? Bu kesimlerin bugün genel bir proleterleşme içinde olduğunu görüyoruz. Bir iş yerinde çalışan üniversite mezunu bugün tıpkı bir işçi gibi işini kaybedebilir. Tüketim alışkanlıkları ve hayat tarzı da eğilim olarak benzeyiş içindedir. Tabii muhtemelen psikolojik durumlarda bununla birlikte bir benzeşmeye girecektir. Cinsel politika konusunda düzenlenen toplantılar ve psikolojik sorunları hakkında çıraklar ve genç işçilerle yapılan konuşmalar, onlarda da lise ve üniversite öğrencilerininkine benzer korku sorunsalının bulunduğunu açığa çıkarmaktadır. Kesin olan, işçilerdeki nevrotik korkunun orta tabakadan farklı olarak onların ezilmelerinin en önemli göstergesi olmadığıdır. Bu nedenle toplumsal tabakalara özgü farklılaşma, bizim psikolojik sefaleti ve bireyin kurtuluşunu politik programa sokmaya çalıştığımız anda önem kazanmaktadır. Bu noktada daha çok deneyimin toplanması gerekiyor. Asla yapmamamız gereken Wilhelm Reich'e ve dar kafalı bir ekonomizme aceleyle yöneltilen eleştirilerle yetinmektir. 4. Sosyalizmde yabancılaşma ve korku. Yabancılaşmanın, psikolojik baskının ve korkunun neden zorunlu olarak kapitalizme ait olduğunu gösterdik. Ancak sosyalizmde başka olacağından gerçekten emin olabilir miyiz? Doğu bloku ağır karşı kanıtlar vermiyor mu? Sosyalizmi nasıl tarif ettiğimize bağlı bu. Sosyalizm sadece toplumdaki üretim araçlarını toplumsallaştırmak ya da devletleştirmekse, o zaman korkuyu besleyen üst yapı oluşumlarının ahlak, otoriter eğitim sistemi vesaire da böylece ortadan kalkacağını düşünmek için tek bir sağlam neden bulunamaz. Bunu kendiliğinden temin eden bir otomatizm, mucize yaratan bir yardımcı yoktur. Üretim araçlarındaki özel mülkiyetin kaldırılmasıyla yabancılaşmanın otomatik olarak tasfiye edileceğini kim düşünüyorsa, yalnız sosyalist ülkelerden bilinen açık gerçeklere değil, aynı zamanda mantığa da ters düşer. Üretim araçlarındaki özel mülkiyetin kaldırılmasının, kapitalizmde egemen olan yabancılaşmanın yok edilmesi için şart olduğunu söyleyen Marx ve Engels elbette haklıdır. Ancak bunun mantıki sonucu, özel mülkiyetin kaldırılmasının, otomatik olarak toplumsal hayatın bütün alanlarındaki yabancılaşmanın sonu olacağı değildir. Adam Schaff şu satırları yazarken son derece doğru söylüyor. Kapitalizmde ifadesini özel mülkiyette bulan ekonomik yabancılaşma, yabancılaşmanın bütün diğer biçimlerini belirlese bile, bundan farklı koşullar altında yabancılaşmanın belli biçimlerine yol açacak. Diğer nedenlerinin bulunamayacağı mantıklı sonucu çıkarılamaz. Yabancılaşma ve korkunun radikal bir biçimde tasfiyesi daha çok insanlar tarafından bilinçli olarak devrimci planın içine sokulmalıdır. Ekonomik devrim otomatik olarak kültür devrimine götürmez. Sadece onun vazgeçilmez bir ön şartıdır. Kültür devrimi bilinçle uygulanmazsa yeni iktidar merkezlerinin oluşması ve egemenlik bürokrasisinin başına buyruk olması gibi büyük bir tehlike ortaya çıkar. Toplumsallaştırılmış üretim araçları varken de tıpkı kapitalizmdeki gibi otoriter bir yönetici devletin olması tamamen mümkündür. Yeni toplumun kendisinden oluşacağı insan malzemesi bir gecede değişecek değildir. Yabancılaşmış ilişkiler ve otoriter yapılar içselleştirilmiştir. Tüm eğitim ve öğretim alanında yapılacak sistematik bir devrim ve sıkı bir denetleme ile bunlara karşı önlem alınmazsa gayri insani yeni bünyeler çıkarırlar ortaya. Ne var ki insancıl hedeflerin çok dikkatli planlanması ve tutarlı olarak izlenmesinde bile sosyalist toplum önceleri bazı yabancılaşma ve korku unsurlarını içinde taşıyacaktır. Eski bilincin tutucu artıkları hala bulunacaktır. Yabancılaşma da devrimle birlikte otomatik olarak kaybolmayacaktır. Bunun dışında yabancılaşmanın ve korkunun tasfiyesini geciktirecek başka zorunlu faktörler de çıkacaktır. Örneğin diğer kapitalist ülkelerle olacak yarışma, ekonomik katılaşmalar ve rasyonalizasyon herkese çalışmasına göre parolasına uygun sosyalist başarı ilkesi ki henüz herkese ihtiyacına göre denmeyecektir, bu zorunlu faktörlerdendir. Marksist teori açısından bunların hiçbiri olağanüstü değildir. Teori sosyalizme bir geçiş aşaması olarak bakmaktadır. Bu geçiş aşamasında birçok şey kendiliğinden ve kolaylıkla gerçekleşmeyecektir. Yeni sistemle herkes hemen özdeşleşemeyecektir. Zorunlu baskı ve denetleme önlemleri yine birçok kişide kendilerinin yabancı ve sevimsiz güçlerle karşı karşıya olduğu duygusunu yaratacaktır. Eğitim ve öğretim alanındaki devrimci girişimler, ana babaların ve öğretmenlerin burjuva kaynaklı içselleştirmeleriyle yer yer çatışmaya girecektir. İnsanlar yine bir şeyi yapmaları gerektiği için yapacaklardır. Büyük hedef olan yabancılaşmanın yok edilmesine ulaşabilmek için önce bu hedefe ters düşecek olan bazı durumların ortaya çıkması zorunludur. Ama başta muhakkak ki kaçınılmaz olan bütün bu yabancılaşma kaynakları giderek tasfiye edilebilir. Çünkü ana yabancılaşma kaynağı olan üretim araçlarındaki özel mülkiyet sorunu ortadan kaldırılmıştır. Özel mülkiyetin bulunmadığı koşullarda insanları aptal yerine koymaya, onları yedek tatminlerle atlatmaya ve en önemli karar süreçlerinden uzak tutmaya yönelik toplumsal zorunluluk da kalkacaktır. Bunların hepsi yavaş yavaş tasfiye edilebilir. Teknik imkanların sonuna kadar kullanılmasıyla genel ihtiyaçların tatmininin çok daha büyük ölçüde mümkün olacağı gerçeği, sosyalist zorlamaları ve denetleme önlemlerini gereksiz kılmak için geniş fırsatlar sağlayacaktır. Adam Schaff'a bakalım yine. Bu çağın insanının ideal tipi yabancılaşmanın egemenliğinden kurtulmuş insandır. Yani topyekün insandır. Bu insan tipi matematik dizinin sınır değeri gibi ulaşılamaz olsa da bu amaç güdülebilir, güdülmelidir. Elbette bu çeşitli yabancılaşmalara karşı mücadele ederek olur. Çünkü başka türlü söz konusu ideallere ulaşmaya çalışmak mümkün değildir. Öte yandan bilinçli bir mücadele vermek için de bulunulan durumu yakından tanımak gerekir. Hangi yabancılaşmanın nerede ortaya çıktığını ya da tehdit edici olduğunu bilmek şarttır. İnsan gerçeklik karşısında gözlerini kapayamaz. Yeni düzen yabancılaşmasız bir toplum demektir. Burada yabancılaşma zaten imkansızdır diye dogmatik bir inanışla müjdeleyemez. Bölüm 7. Kurtuluşla ilgili bazı düşünceler. Psişik sefaletin onun durmadan üretilmesinin ve yeniden üretilmesinin ve içinde yaşadığımız sistem çerçevesinde onun ortadan kaldırılamayacak zorunluluğunun böylesine geniş boyutlarda anlatılması, yazılanları ciddiye alacak bazı okurlarda depresif etkiler yapabilir. Ancak depresyon bir umutsuzluk durumudur, çıkışı olmayan ve etkin bir cevabı bulunamayan dolambacın ifadesidir. gerçekten de sık sık özellikle öğrenci gruplarında görülmektedir ki kendi psikolojik çalışmalarıyla yoğun olarak ilgilenmek insanları depresyondan kurtarmamakta, aksine onun içine daha derinlemesine sokmaktadır. Toplumsal baskıya karşı olup başlangıçta radikal eylemler halinde ortaya çıkan protesto çoğu kez yerini yine radikal bir teslimiyetçiliğe bırakmıştır. Bu yılgınlık içinde anlamlı bir politik çalışma artık mümkün görünmez. Umudumun olup olmaması hiçbir zaman benim karakter eğilimimin, öznel iyimserliğimin ya da kötümserliğimin bir sorunu değil, büyük ölçüde yanlış ya da doğru bir teori sorunudur. Teslimiyet genellikle yanlış bir teorinin sonucudur. Anti-otoriter dönemin sonu bunu bana kalırsa gayet açıklıkla göstermiştir. Onların teorik temellerinde bazı açıklar ve hatalar vardı ve belki de bunlar zorunlu olarak teslimiyetçiliğe yol açtılar. Burada esas olarak iki noktayı vurgulamak istiyorum. Birincisi Marksist ekonomi bu aşamada insanların bilincine bir hayli az nüfuz etti. Ne var ki kapitalist toplumun analizi sayesinde onun değiştirilebilirliği sorununa cevap verecek olan da ekonomi politiktir. Ekonomi politik kapitalist üretim sürecinin kendisinin devrimci bir süreç olduğunu, yani insanın kurtuluşunun en azından reel bir şans olarak bu toplumun nesnel gelişme eğilimlerinin içinde yer aldığını gösterir. İkincisi psikoanaliz yana ağır basan bir yönelim, acısı çekilen psişik çatışmalar içinde ilerici bir momenti tanıma imkanını pek vermemiştir. Bu çatışmaların toplumsal bağımlılığını görebilmiş olmak da uzun vadede fazla yardım sağlamamıştır. Çünkü belirleyicilik çoğu kez mekanik bir determinizm anlamında yorumlanmıştır. Biz hepimiz toplumun ürünüyüz. Bizim aynı zamanda onu üreten kimseler olduğumuz konusundaki teoriye fazla alan bırakmamıştır. Böylece yabancılaşma kapalı bir bütünlük olarak algılanmış ve ondan kurtuluş yolunun yalnızca anarşist galeyan olduğu düşünülmüştür. İnsanın bütün yabancılaşmaya rağmen kalabilen özne karakterini anlamakta güçlük çekilmiş, birey ve toplum çelişkisinin bu anlayışsızlığın sonucu diyalektik olmayan yorumu, tek tek kişileri topluma içine girip onun yasalarına göre ona karşı çalışacakları ve çelişkilerinin diyalektik olarak ortadan kaldırılmasında yardımcı olacakları yerde karşı çıkmaya ve onu soyut olarak reddetmeye götürmüştür. Bu tam da Lenin'in küçük burjuva devrimciliği diye nitelendirdiği soyut inkar pozisyonudur. Çünkü bu pozisyon toplumsal genel durumun nesnel hareket eğilimi içinde kenetlenmemiştir. Ama bununla bir bütün olarak anti-otoriter hareketin kötü sayıldığı düşünülmemelidir. Böyle hataları tasfiye edebilmek için Marksist bir kurtuluş, emansipasyon kavramı geliştirmek bana zorunlu görünüyor. Bu kavram bireyi ve toplumu gerçekten diyalektik bir anlayışla birbirine bağlayacak ve bireyi toplumun etken öznesi diye temel alacaktır. Bunun için bazı bilimsel ön açıklamalar gerekiyor. Bu açıklamalardan bir şey çıkaramayanların onları atlayıp geçmeleri halinde şüphesiz büyük kayıpları olmayacaktır. 1. Bilimsel teorik notlar. A. Somut bütünsellik. Bir insan korkmaktadır ama o yalnız korkmakla kalmaz. Düşünür de, tepki gösterir ve hareket de eder. O birlik içinde bir bütündür. Bu bütünün çeşitli görüngü biçimlerinden biridir korku. Ama bu birlik dışarıya karşı kapalı olmayıp her defasında var olan çevreyle sürekli bir etkileşim içinde bulunur. Yani her defasındaki durumun, ortamın ve grubun bir parçasıdır. Her defasında geçerli olan bu durum ise yine kapalı bir birlik olmayıp aksine kendi açısından daha büyük birliklerin parçasıdır. Son olarak da bireyin ait olduğu toplumsal bütünlüğün bir parçasıdır.